Eski Antlaşma'dan yorumunu yaptığımız Yeşaya kitabının bu programımızda 21 ve 22. bölümlerine bakacağız. Konu 3 yük, denizin çölü olan Babil, Duma, Edom ve Arabistan. Yeşaya değerli dinleyicilerimiz 11 yük ya da yargı sayıyor. Bu bölümde yani 21. bölümde Babil, Edom ve Arabistan olan 7, 8 ve 9. yüklere bakacağız. Bu bölümler açık simgeler olarak konulmuşlardır ve verildikleri zamanda o zamanki insanlar için çok çok anlaşılır olduklarından eminim. Bunlar Yeşaya peygamberin zamanında yaşayan insanlar için çok bildik simgelerdi. Bu bölümdeki işaretler günümüzde bizler için fazla açık değildirler. Ve bunun sonucu olarak da kutsal kitap yorumcuları arasında bunların anlamı konusunda bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Bunlar Babil, Edom ve Arabistan olarak tanımlanabilir. Ve bu bölümde ilerledikçe her biri ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu ulusların her biri İsrail'in düşmanıydı o dönemlerde ya da düşman olma potansiyelini taşıyordu. Her biri Tanrı halkına özel bir üzüntü getirdi. Her biri zamanla yargılandı. Bu bölüm Tanrı sözünün ihmal edilmiş bir bölümüdür. Bunu kanıtlamak için size bir soru sorayım değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitabın bu bölümü üzerinde en son ne zaman bir vaaz duydunuz? Ya da bir kutsal kitap etüdü yaptınız mı? Bence Yeşaya 21 üzerinde yani 21. bölüm üzerinde bir kutsal kitap çalışmasını hiçbir zaman işitmediniz. Bu kutsal kitabın benim Tanrı sözünü milenyum öncesi yani bin yıllık egemenlik öncesi, büyük sıkıntı öncesi ve çağlarla ilgili yorumlayışımı onaylayan bir başka parçasıdır. Bu böylesi bir parçayı tatmin edecek tek yorumdur. Ve bütün diğer sistemlerin bu bölümden ve Tanrı sözünün bunun gibi öğretiler içeren diğer parçalarından uzak duruşunun nedeni budur. Bu bölümde dikkat çekici nokta sembolizm kullanımıdır. Ben kutsal kitabın harfi yorumuna inanırım ama sembolizm kullanıldığında bu her zaman gerçeği resmeder. Bu hatırlanacak önemli bir şeydir. Birçok yorumcu kutsal kitabın bir öğretisini yok etmek için adına sembolizm derler. Bir sihirbaz gibi hokus pokus diyerek bir öğretiyi yok edin ve artık onun hakkında endişe etmeniz gerekmez. Dostum, kutsal kitabın bu bölümünü buharlaştırmaya çalışmayalım. Bunun yerine Tanrı'nın ne söylediğini görmek için onu derinlemesine çalışalım. Bu kutsal kitabın her bölümü, her kesimi için, her ayeti için geçerlidir. Yeşaya 21. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Deniz kıyısındaki çölle ilgili ön bildirim. Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor. Deniz kıyısındaki çöl tuhaf bir sözcüktür değil mi? Suyun kuruluğu ya da su ne kadar kuru der gibidir. Kuru buzumuz ve soğuk ısımız olduğundan bu pek tuhaf olmayabilir. Bir yorumcunun bu ayeti fırtınalar güneyden nasıl gelirse çölden de öyle gelir, diyardan dehşetle vurur diye çevirir. Bu ayetin iyi bir yorumudur ama hangi ulus olduğunu söylemez. Ama okumaya devam ederseniz ulus 9. ayette tanımlanmıştır. Yıkıldı, Babil yıkıldı diyor. Deniz kıyısındaki çölün Babil olduğunu biliyoruz. Babil, bir dünya gücü olmadan önce yıkılacağı yeniden bildirilmişti. Bunu önceden gördük. 13 ve 14. bölümlerdeki ilk yük Babil hakkındaydı. Babil öylesine huşu uyandırıcı ve korkutucu bir hale gelmişti ve kutsal kitapta o kadar çok temsil edilmişti ki yıkılacağı bize yeniden söylenmektedir. Babil Kulesi'nde Tanrı'ya karşı ilk birleşik asilik yapılmıştı ve Tanrı'ya karşı son birleşik asilik kalesini temsil eder. Bunu Vahiy kitabının 17 ve 18. bölümlerde görüyoruz. dindar Babil vahiy 17'de temsil edilmiştir ve ticari Babil vahiy 18'de ortaya konmuştur. Deniz kıyısındaki çöl paradoks oluşturan bir sözdür. Babil coğrafi olarak Fırat Nehri kıyısındaki büyük çöldeydi. O nehirden gelen kanallarla sulanıyordu. Yeremye peygamber Babil'in bu tanımını verir. Ey sen, çok sular üzerinde oturan, bol hazineleri olan, sonun geldi, kötü kazancının ölçeği doldu. Çöl ve deniz değerli dinleyicilerimiz burada tuhaf bir birleşim oluştururlar. Çöl ve denizin birleşimi vahiy kitabında Yuhanna tarafından da dile getirilmiştir. Vahiy 17.3'te şöyle okuyoruz. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu ve üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Bu Yuhanna'nın Babil'in gizemini gördüğü çöldür. 7 taşı alan 7 melekten biri gelip benimle konuştu der Yuhanna. Gel dedi. Engin suların kenarında oturmuş büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı sana göstereyim. Yuhanna çölde engin sular görmüştü. Bu iki ayet semboliktir ama aynı kalıbı izlerler. Bunu Yeremya'da yine göreceğiz. Putperestlik ve sahte dinin kaynağı olan Babil, parlaklığı ve ihtişamıyla çölün ortasında bir serap gibiydi. Bu harika değil mi? Deniz kıyısındaki çöl ama neresi? Babil, Harkule'de bir yer değildi. Çölde bir seraptı. Bir kaynak ya da bir vaha değil, putlar ve sahte dinle dolu bir yerdi. Orada insanların ruhları için hayat veren sular yoktu. Bu her vaiz, her radyo vaizi, her kilise ve her kilise üyesinin kafasında evirip çevirmesi gereken bir noktadır. Kilisem ya da ben hayat veren birer kaynak mıyız? Yoksa ben hayatın çölünde sadece bir serap mıyım? Korkunç bir görüm gördüm diyor Yeşaya peygamber. Hain, hainlik etmekte, harap eden harap etmede. Ey Elam saldır, ey Meday onu kuşat. Babil'in neden olduğu iniltileri sona erdireceğim. Yeşaya 21 ayet 2. Tanrı Medler ve Perslere şehir yakıp yıkmalarını emretmektedir. Ey Elam saldır, ey Meday onu kuşat diyor. Aynen böyle olmuştur. Bu istila gerçekleşmeden önce yapılan bir peygamberliktir. Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı. Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni. Duyduklarımdan telaşlandım, gördüklerimden dehşete düştüm. Şaşkınım. Titremeler beni sardı. Özlediğim alacakaranlık bana korku veriyor artık diyor Yeşaya peygamber. Yeşaya 21, 3 ve 4. ayetlerde. Yeşaya gelmekte olan yıkımı öğrendiğinde yine duygulanmıştır. Bu Tanrı'nın kalbinin merhamet etmek isteyişinin ve böylesine korkutucu bir düşmanı yargılamayı istemeyişinin ortaya konuluşudur. Tanrı'nın sevgisi burada Yeremya'nın gözyaşlarında olduğu kadar apaçık ortadadır. Tanrı'nın yargısında kimse sevinemez. Tanrı kendi yargısından tuhaf işi olarak söz eder. Tanrı sizi yargılamayı istememektedir. Sizi kurtarmayı istemektedir ama seçim sizindir. Ulusları da yargılamayı istememektedir. Ve o seçim de onlara aittir. Görümünde sofrayı hazırlıyor, halıları seriyor, yiyip içiyorlar. Kalkın ey önderler, kalkanları yağlayın diyor Yeşaya peygamber 5. ayette. Bu ayet, Daniel'de kayıtlı olan Babil'in yıkılışını gözleriyle görmüş biri tarafından yazılmış gibidir. Bu peygamberliğin gerçekleşmeden 200 yıl önce yazıldığını hatırlayın. Belşezar'ın ziyafetinin ortasında Medli General Gobryas şehir duvarlarının altından şehrin ortasından akan nehrin kuru yatağından askerlerini geçirdi. Kenti gafil avlayarak aldı ve herkesi şoke etti. Tanrı bunun böyle olacağını çok önceden söylemişti. Bekçi, ey efendim, her gün aralıksız nöbetçi kulesinde duruyor, her gece yerimde nöbet tutuyorum diye bağırdı. Bak, savaş arabaları ve atlılar çifter çifter geliyorlar. Birden çıka gelirler. Bekçi haberi verir. Yıkıldı, Babil yıkıldı. Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı. Yeşaya 21, 8 ve 9. ayetler. Şehir duvarının üzerindeki gözcü, şehirdeki insanlara gördüklerini bildiriyor. Şöyle bakarken, çift atlı savaş arabalarıyla insanların geldiğini görüyorum diyor. Bunlar mesajcılardır ve mesajları yıkıldı, Babil yıkıldıdır. Gözcü, Babil kralına Babil'in yıkıldığı haberini getirmişti. Babil'in bütün tanrılarının bütün putları kırılıp yere atılmışlardı. Bu rahatlamayla olduğu kadar üzüntüyle de bir iç çekiştir. Babil bütün putperestliğin kaynağıydı. 21. bölümün 10. ayeti şöyle diyor. Ey halkım, harman yerinden buğday gibi dövülüp savrulmuş olan halkım. Her şeyi egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısından duyduklarımı size bildirdim. Hasat yargı zamanıdır. Yuhanna 4:35'te Rabbimiz, sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır demiştir. Rabbi İsa Mesih bunu yasa çağının sonunda yargının neredeyse 1500 yıldır yasaya sahip olan İsrail'e geleceği zaman söylemiştir. Hasat yargı zamanıdır. Yeremya, Hezekiel ve Daniel kitaplarına geldiğimizde Babil hakkında daha çok çalışma yapacağız. 11. ayette Duma ile ilgili ön bildirim diyor Yeşaya peygamber. Biri seyirden bana şöyle sesleniyor. Ey bekçi, geceden geriye ne kaldı? Geceden geriye ne kaldı? Duma kimdir? Duma sembolik bir sözcüktür. Yeşaya daha derin bir anlam için sözcüklerle oynamıştır. Bunu daha önce de görmüştük. Halka bir mesaj vermek için sözcükleri kullanmıştır. Duma, esi çıkarılmış Edom'dur. Edom'dan eyi çıkarın, sessizlik anlamına gelen Duma kalır. Dilsiz sözcüğü Yeşaya'nın amacına daha uygundur. Edom, hala ölümcül bir sessizlik taşıyan bir diyardır. Seyir, kaba ve kıllı anlamına gelir. Esav, ilk seyirliydi. Kıllıydı ve Seyir dağında oturuyordu. Seyir aynı zamanda fırtınalar anlamına gelir. Burada fırtınaların silip süpürdüğü bir diyardı. Sessizlik ve fırtına. Sözcüklerle çok güzel oynanmış ve harika bir mesaj var. Belli ki sözde edilen ülke Edom'du. Sessizlik ve fırtına ülkesinden iki kez yinelenen bu soru gelmektedir. Ey bekçi, geceden geriye ne kaldı? Yani gecenin ne kadarı bitti? Kanatlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğunca diyor Malaki peygamber, Tanrı'nın yüceliğinin gösterilmesine ne kadar kaldı? 12. ayette yanıtım şöyle. Sabah olmak üzere ama yine gece olacak. Soracaksanız sorun, bir daha gelin. Gördüğünüz gibi hem sabah ve hem de gece geliyor. Bazılar için yücelik olacak şey, diğerleri için yargı olacaktır. Tanrı halkı için ışık olacak şey, Tanrı'yı reddedip benliklerine göre yaşayan Edomlular için de gece olacaktır. Arabistan'la ilgili ön bildirim diyor Yeşaya peygamber 13. ayette. Ey Arabistan, çalılıklarında geceleyen dedanı kervanları. Arabistan yeterince açık ama yine de çifte anlamlı bir sözcük. Sesli harflerin yeri değiştirilerek akşam anlamına getirilebilir. İbranice sesli harfleri olmayan, sessiz harflerden oluşmuş bir dildir. Bunun yerine sessiz harflerin üzerinde büyük işaretler olan sesli harf noktaları vardı. Bilginler İbranice'yi daha kolay okunur kılmak için ona sesli harfler katmışlardır. Bu ayette anlam çok açıktır. Arabistan'ın tarihinde akşam olmuştu. Zaman düşündüklerinden de geçti. Arabistan, İsmail oğullarının, çölün Bedevi kabilelerinin, günümüz Araplarının diyarıydı. Tanrı'nın onlardan söz etmesi ilginçtir. İbrahim'in oğulları İsmail ve İshak hiçbir zaman geçinememişlerdi. Soylarından gelenler de geçinemiyorlar. Araplar ve İsrailliler hala birbirlerinin boğazını sıkıyorlar. İbrahim peygamber şimdi olup bitenleri görebiliyorsa işlediği günahın küçük bir günah olduğunu düşünecek mi acaba? Dostum, günah insanlık tarihinde işlemeyi asla bırakmamıştır. Ey Tema diyarında oturanlar! Susamışlara su verin, sığınmacılara ekmek getirin. Çünkü onlar kılıçtan, çekilmiş kılıçtan, gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar. Rab bana şöyle dedi, Keder halkının övündükleri tam bir yıl sonra sona erecek. Yeşaya 21-14-16. Ayetler arası. Bu diyar ve halkı üzerine yargı geliyordu. Şiirsel güzellik ve yürek acısı dolu bu bölüm bu şekilde bitmemeliydi. Burada akşam olabilirdi ama Tanrı'nın günü akşam ve sabahı içeriyordu. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu diyor Yaratılış 1:5'te. Sabah geliyor, ağlayış gecesi yakında bitecek ve yeni bir gün doğacak. İnsanın başarısızlık, günah ve karanlık gecesi sona erecek ve Tanrı'nın sabahı doğruluk güneşinin doğuşuyla getirilecek. Şimdi Yeşaya kitabının 22. bölümüne geldik. Konu Görümler Vadisi'nin, Yeruşalim yükü ve Şebne ve Eliyakim'in tarihi. Bu yük belli ki ayetlerin altındaki yorumlarda da göstereceğimiz gibi Yeruşalim'den söz etmektedir. Yükler uzakta Babil'de başlamışlar ve yaklaşarak Yeruşalim'e gelmişlerdir. Şimdi fırtına bütün kuvvetiyle kutsal kente gelmiştir. Görümler Vadisi'ne ilişkin ön bildirim diyor Yeşaya peygamber. Yeşaya 22. bölüm 1. ayette. Ne oldu size? Neden hepiniz damlardasınız? Görümler Vadisi 4, 8, 9 ve 10. ayetlerin ima ettiği gibi Yeruşalim'den söz etmektedir. Görümler Vadisi Yeşaya'nın paradoks oluşturan sözlerinden biridir. Görüm dağı anlaşılırdı. Çünkü dağ uzaktaki şeylerin görülebileceği bir yerdir. Musa peygamber vaat edilen diyarı görmek için Nebo dağının üzerinde durmuştu. Rabbimiz İsa Mesih Zeytinlik dağından Yeruşalim'e bakmıştı. Ama kutsal kitapta vadi bir üzüntü, alçak gönüllülük ve ölüm yerini simgeler. Buradaki görüm üzüntü ve gelecekteki savaşın görümü olduğundan vadi bu görüm için uygun bir yerdir. Merak ve korku insanların dam tepelerine çıkıp yaklaşan tehlike hakkında sorular sormalarına neden olmuştu. Yeşaya 36 ve 37'de Yeruşalim'in Asurlular tarafından kuşatılmasına bakın. Rabbimiz bu insanları son kuşatmada dam tepelerinden ayrılıp kaçmaları için uyarmaktadır İncil'den Matta 24. bölümde. Bunun için şöyle dedim diyor Yeşaya peygamber. Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım. Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü beni avutmaya kalkmayın. 4. ayet. Halkım tabii ki İsrail halkıdır. Davut kentinin duvarlarında çok sayıda gedik olduğunu gördünüz. Aşağı havuzda su depoladıktan sonra Yeruşalim'deki binaları saydınız. Surları onarmak için evleri yıktınız diyor Yeşaya peygamber 22, 9 ve 10. ayetlerde. Hizkiya Yeruşalim'i savunmak için bu önlemleri gerçekten de almıştı. Yaptığı şeylerden biri şehrin suyunun bitmemesi için kaynağın etrafına bir duvar koymaktı. Oraya gittiğinizde bunu hala görebilirsiniz. Bu bölüm gelecekten söz etmektedir. Bir yorumcunun söylediği gibi tarih Yeruşalim'in kuruluşuyla sonuçlanmıştır. Peygamberlik ise ele geçirilmesiyle, bu yüzden tarih onu yerine getirmez. Peygamberin kafasında hangi kuşatma ve hangi düşman var? Perslerin ismi geçmektedir ama Persler yönetimi ellerine geçirdiklerinde Yeruşalim yıkıntı halindeydi. Belli ki burada karşımızda olan şehri sadece kuşatıp şehre girmeyen Asurlulardan şehri tehdit edecek ama şehre giremeyecek olan son düşmana kadar Yeruşalim'e karşı gelen bütün düşmanlardır. bu ikisinin arasındaki dönemde şehir başka hiçbir şehrin olmadığı kadar ele geçirilmiştir. Bu Yeruşalim'in yüküdür. Bu noktada Hizkiya'nın hükümranlığı sırasında Yeruşalim arşivlerinden tarihsel bir belgenin buraya konuluşu dikkat çekicidir. Birçokları Şevna'da Mesih karşıtının bir resmini görmüşlerdir. Ve önümüzdeki Eliakim Mesih karşıtını bu dünyadan yok edecek Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. 22. bölümün 15. ayette şöyle diyor. Rab her şeye egemen Rab diyor ki, haydi şu kahyaya sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve şöyle de. Şevna, hazine bakanı, Hizkiya yönetiminde ucuz bir siyasetçiydi. Belli ki paraları cebine dolduruyordu. Burada ne işin var diyor 16. ayette. Kimin var ki kendine burada mezar kazdın, yüksekte kendine mezar, kayada bir konut oydun. Şevna, ismini sürdürmek için bir mezar bina ediyordu. Yabancı bir ülkede ölüp gömüleceği için bu ironikti. 19. ayet, seni görevden alacak, makamından alaşağı edeceğim. Şevna bence Mesih karşıtının sadece bir gölgesidir. Şimdi Rab İsa Mesih'i resmeden Eliakim'le tanışıyoruz. Yeşaya 22-20. ayetler. O gün Hilkiya oğlu kulum Eliakim'i çağırıp senin cübbeni ona giydireceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına babalık yapacak. Eliakim, Şevna'nın yerine geçen devlet adamıydı. Eliakim ya da Eliakim bencil değildi. Burada Şevna ile Eliakim'in nasıl bir tezat oluşturdukları gösterilmektedir. Yeşaya paradokstan öte olan, birbirlerinin tam zıttı olan bu iki adamı buraya getirmiştir. Şevna, Mesih karşıtını, Eliakim de Mesih'i resmeder. Kullanılan dil tipiktir. 22. ayet. Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, kapadığını da kimse açamayacak. Bu ayet bize Mesih'in İncil'deki sözlerini hatırlatıyor. Filadelfiya'daki topluluğun meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarlarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Vahiy 3 ayet 7. Dostum, yaşamlarımızı her kapıyı açıp kapayabilen kişinin ellerine teslim etmemiz harika bir şeydir. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım. Ailesi için onur kürsüsü olacak. Ailenin ağırlığı, akraba ve her soy, küçük kap ve kaseler ona asılacak. 23-24. ayetler. Aynı şekilde bizim kurtuluşumuz da ona, yani Rab İsa Mesih'e asılıdır. 25. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, o gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak. Çünkü Rab böyle diyor. O gün görmüş olduğumuz gibi büyük sıkıntı döneminden ve bu ayette Mesih karşıtını resmeden Şevna'dan söz etmektedir. Çok fazla sayıda kişi gelecek olan Mesih karşıtına güvenecektir. Ondan yardım umacaklardır. Onun Mesih olduğunu düşünecekler ama o sadece düşen bir çivi olacak. Dostum, bu hiç başınıza geldi mi? Duvara iyi bir çivi çakarsınız, üzerine ağır bir palto asarsınız ve düşer. Rab İsa Mesih sağlam asılan bir çividir. Şevna düşen bir çividir ve onun gibi olan bütün diğerleri de böyle olacaklardır. Sahip olduğunuz her şeyi sağlam olarak yerinde duran çiviye astınız mı? Birçok kişi bunu yapmamıştır. Sahip oldukları her şeyi güvenli olmayan bir şeye asmışlardır. Örneğin yatırımlar yaparlar. Bir adam bana, bir avukata güvendim ama bir hata yaptım demişti. Bu adam sağlam bir yerdeki bir çivi değildi. Hatta bazı insanlar bir vaize güvenip onun güvenli bir yerdeki bir çivi olmadığını görmüşlerdir. Sadece değerli dostum, Mesih İsa sağlam bir yerdeki bir çividir. Umarım yaşamınızı ve sahip olduğunuz her şeyi ona asıyorsunuzdur ve Rab İsa Mesih'e güveniyorsunuzdur.